Ayrım 10. İn. Sabri Uzun. Sayfa 134. Yılmaz Çiller ve Birin Başına Gelenler. Turgut Özal'ın 1993'te ölümü üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve İstanbul'da devlet töreni düzenlenmiş, törene Fethullah Gülen de katılmıştı. Fethullah Gülen'in TBMM'deki cenaze törenine katılmak istediği, törenin düzenlenmesinden sorumlu olan Meclis İdare Amirliği'ne Abdülkadir Aksu tarafından iletilmiş. Meclis İdare Amirliği de bu talebi Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a iletmiş. Yılmaz'ın olur demesi üzerine Fethullah Gülen, İstanbul'da yapılan törene katılmış. Gelişi sırasında ANAP'lı milletvekilleri de kendisine karşı bir anlamda nezaket göstermişlerdi. 1998 yılına geldiğimizde Türk Ticaret Bankası'nın Türkbank özelleştirilmesi aşamasında organize suç örgütü lideri olarak aranan Alaaddin Çakıcı ile iş adamı Korkmaz Yiğit arasında geçen ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde bulunan ses kaseti kopyalanarak cemaatçi bir emniyet amiri tarafından Ankara'da görevli başka bir cemaatçi emniyet amirine ulaştırılmış. Sonuçta kaset CHP milletvekili Fikri Sağlar'a verilmiş. O gün Çanakkale'de bulunan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın izniyle Fikri Sağlar basına açıklama yapmış ve Mesut Yılmaz'ın başında bulunduğu 55. hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı. Dikkatinize sunmak istediğim nokta şu. 1993'te Özal'ın cenaze törenine katılmak isteyen Fethullah Gülen'e olur diyen Mesut Yılmaz'ın başında olduğu hükümet, Gülen cemaati şakirtlerinin komplosuyla düşürülmüştü. O ses kasetinin yayınlanmasına 1998 yılında izin veren Deniz Baykal'ı 22 Şubat 2003 günü cemaate bağlı Samanyolu Televizyonu'nun Ankara temsilcisi Haluk Örgün, İstanbul Beylerbeyi'nde Seaport Restorant'ta düzenlediği yemekte AK Parti Genel Başkanı, henüz milletvekili seçilememişti, Recep Tayyip Erdoğan'la buluşturmuştu. Tansu Çiller, Başbakanlığı döneminde 1994 veya 1995 yılında İzmir Yamanlar Koleji öğrencilerinin matematik olimpiyatında elde ettiği başarılar üzerine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'la birlikte Ankara'dan İzmir'e gelip Yamanlar Koleji spor salonunda öğrencilere ödüllerini vermişti. Çiller bu esnada salonun giriş tribününde bulunan bir odada basına kapalı olarak Fethullah Gülen'le görüşmüştü. Zaman geçti. 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla Çiller ve Erbakan'ın oluşturduğu Refah Yol Hükümeti zor durumda kaldı ve Fethullah Gülen, hükümetin istifa etmesi gerektiği anlamına gelecek bir basın açıklaması yaptı. 28 Şubat'ın bunalımlı döneminde cemaate yakın bulunan VH ve AK isimli kişiler, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'e gidip, "Biz cemaate ait tüm okulların anahtarını Milli Eğitim Bakanlığı'na vermeye hazırız" anlamında bir teklif götürmüşlerdi. Burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Cemaat, Özal'ın cenazesi sırasında ANAP yönetimiyle diyalog kurarken, 1998'de Anavatan Partisi hükümetini bir komployla düşürmüştür. Cemaat, Tansu Çiller'i Ağar'la birlikte İzmir Yamanlar Koleji'ne davet etmişken, 28 Şubat döneminde Çiller'in de ortağı bulunduğu hükümetin istifa etmesini isteyip darbeci generallerin yanında yer almışlardır. 28 Şubat döneminde Orgeneral Çevik Bir'e gidip cemaat okullarının anahtarlarını teslim etmek teklifinde bulunmuşlarken, 2007'de komplocu ihbarlarla cemaatçi polislerin öncülüğünde Ergenekon operasyonlarını düzenlemişler, çok sayıda generalin tutuklanmasına ve yıllarını cezaevinde geçirmesine neden olmuşlardır. Hatırlanacağı gibi Çevik bir de tutuklanan generaller arasındaydı. Deniz Baykal ve Recep Tayyip Erdoğan'a 2003 yılında yemek programı düzenlemişler. 2010 yılında Baykal'ın özel görüntülerini internet üzerinden servis etmişler. Baykal'ı CHP Genel Başkanlığından düşürmüşlerdir. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in ortam dinlemesiyle kaydedilen, Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiren sözlerini internette yayınlayarak AK Parti'ye sizin hakkınızda da bilgi toplayıp arşiv oluşturduk, bize tabi olun, bizimle iyi geçinin yoksa karışmayız anlamına gelen tehditkar bir mesaj göndermişlerdir. 2011'in Ekim ayında Twitter'a Doçent Doktor Önder Aytaç tarafından gönderilen mesajda şunlar yazılıydı. Sabri Bey'i tanırım, çok severim ve istihbarat daire başkanı olmasında da katkım vardır. 3 dönem istihbarat dairesi başkanlığı görevine getirildim. 3 defa da bu görevden alındım. İlk göreve gelişim 27 Haziran 1997'dir. Göreve getiren bakan da Meral Akşener'dir. O gün beni Ankara Gazi Osman Paşa'da bulunan konutuna çağırmış ve seni istihbarat dairesi başkanı yapacağım demişti. Kendileriyle ilk ve son karşılaşmam bu oldu. O sırada yanımızda daire başkan vekili Mustafa Aydın bulunuyordu. Bu görevimden 8 Haziran 1999 tarihinde Saadettin Tantan tarafından alındım. İkinci kez göreve gelişimde Rüştü Kazım Yücelen beni makamına çağırdı. Sana görev vereceğim ama senin bir günlük yevmiye kesme cezan varmış dedi. İdare mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda bu cezanın iptal edildiğini söyledim. Bana mahkeme kararını getirirsen sana görev vereceğim dedi ama ne görev vereceğini söylemedi. Ankara 6. İdare Mahkemesi Başkanlığı'na aynı gün dilekçeyle başvurdum. Yevmiye cezasının iptal kararını yazıp verdiler. Aynı gün 14 Haziran 2001 İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na tayin edildim ve aynı bakan tarafından Temmuz 2002'de görevden alındım. Üçüncü kez göreve gelmeden önce İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu beni makamına çağırdı. Sana görev vereceğim, tanımak için çağırdım dedi. Ben de Uşak'ta görev yaptığım 1979-1980 yıllarında İl Emniyet Müdürümüz tarafından Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı iken kendisine geldiğimi, o tarihte tanıştığımızı hatırlattım ve makamdan ayrıldım. Yaklaşık bir hafta sonra 12 Haziran 2003 günü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na tayin edildim. Yine kendisi tarafından 22 Mart 2006 günü görevden alındım. İstihbarat Daire Başkanı olarak atanmalarımın kısa hikayesi budur. Önder Aytaç'ın bu konuda söyleyeceği bir şey varsa eklesin ve hangi bakanı etkilediğini açıklasın. Ya para ya da mali şubeye hesap verirsin. Cemaatin emniyet ve devlet bürokrasisinde etkinlik sağlaması ve operasyonlara girişmesiyle talihsiz olaylar yaşanmaya başlandı. Bunlardan bazılarını anlatmam gerekiyor. Cemaatten 3 kişi Ankara'da bir iş adamının bürosuna gelir. Biz Sincan Cemaat Öğrenci Yurdu'nun mütevelli heyetiyiz. Yurdumuz için yardım istemeye geldik derler. İş adamı, ben de 60 öğrenci okutuyorum. Size ancak 1000 lira verebilirim der. İçlerinden biri, biz senden 40-50 bin lira almak için gelmiştik. Senin muhasebecin kim diye sorar. Senin muhasebecin kim sorusu, biz güçlüyüz, Senin muhasebecini gözaltına aldırırız, ticari defterlerine el koydururuz, ticari hayatını bitiririz anlamına gelmektedir. Tehdit edildiğini anlayan iş adamı küfrederek cemaatçileri iş yerinden kovar. Olaydan bir ay sonra mühendis Karslı Orhan B. o iş adamına tekrar gelip özür diledikten sonra bize 1.000 lira verebileceğini söylemiştin, ben o parayı almaya geldim der ve 1.000 lirayı alıp gider. Sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'ne meçhul bir adresten bir elektronik posta gönderilerek o iş adamının tefecilik yaptığı ihbar edildi. Mali polis, iş adamının icraya verdiği müşterilerini tespit ederek tek tek çağırıp ifadelerini almaya başlamıştı. Bahsi geçen iş adamını tanımış olmam sebebiyle bir tahkikat yaptım. Tefecilik iftirası atılan kişinin 5 vakit namaz kılan, milliyetçi, yurt ve millet sevgisi üst seviyede, okuyan yazan, esnaflıktan yetişmiş, dürüst bir kişi olduğunu ve Çorumlu 60 öğrenciye her ay burs verdiğini öğrendim. Yukarıdaki olayın bir benzeri Antalya'da yaşandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Serdar G. adlı iş adamından bir klima istedi ama Serdar G. bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine Serdar G. gözaltına alındı. Gözaltında ifade vermediği halde başka bir ifadenin altına onun adına imza atıldı, yani sahte delil yaratıldı. Sonra da Serdar G. içeri atıldı. Serdar G., kredi kartı çetesi diye bilinen çeteye monte edilmişti. Tıpkı Hanefi Avcı'nın devrimci karargah örgütüne monte edilmesi, Ankaralı iş adamının tefecilik örgütüne monte edilmesi gibi. Serdar G. ancak 20 ay sonra ifadenin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını kanıtlayınca serbest kalabildi. Gazeteci Nedim Şener gördü, mahkeme göremedi. Gazeteci Nedim Şener, 26 Eylül 2012'de benim de adımın geçtiği bir yazı kaleme almıştı. Ergenekon şemasını hazırlayan MIT, 3 cinayeti neden seyretti? Başlıklı yazıda şöyle deniyordu. Ergenekon davasında nihayet Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT, eski müsteşarı Şenkal Atasagun'un tanık olarak ifadesi alınacak. Yıllardır birisinin ona şu soruyu sormasını bekledim. Sizin müsteşar olduğunuz dönemde MIT, Ergenekon'la ilgili ilk ihbarı 2003 yılında rapor haline getirdi. İhbarı ciddiye almış olmalısınız ki Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Başbakan Erdoğan'a sundunuz. Peki raporda adı geçenleri neden takip edip Ergenekon'un işlediği iddia edilen Rahip Santoro, Hrant Dink cinayetleriyle Malatya Zirve Yayın Evi katliamını önlemediniz? Nedim Şener'in bu sorusu çok önemliydi. Ne demek istediğimi anlatayım. 10 Temmuz 2003 MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, müsteşarlığa ulaşan CD ve belgelerden yola çıkarak, daha sonra yargılanacak olan birçok kişinin yer aldığı Ergenekon örgütüyle ilgili şema ve kitapçığı Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'e sundu. 19 Kasım 2003 MİT Müsteşarı Atasagun, Ergenekon örgütüyle ilgili belgeleri ve şemayı Başbakan Tayyip Erdoğan'a verdi. 19 Ocak 2006 MİT Müsteşarı Emre Taner, Ergenekon örgütüyle ilgili şemayı ve raporu yeniden Başbakan Erdoğan'a sundu. 5 Şubat 2006 Trabzon'da Santa Maria Kilisesi rahibi Andrea Santoro öldürüldü. 17 Mayıs 2006 Alparslan Aslan isimli avukat, Danıştay 2. Dairesi'ne silahlı saldırı gerçekleştirdi. Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti, 4 üye yaralandı. 26 Mayıs 2006, MİT Müsteşarlığı, Ergenekon Örgütü ile ilgili bilgileri Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na verdi. 19 Ocak 2007, Agos gazetesi sahibi Hrant Dink öldürüldü. 17 Nisan 2007, Malatya'da Zirve Yayın Evi'ne yönelik saldırı sonucu 4 kişi öldürüldü. 27 Nisan 2007, YÖK Başkanı Erdoğan Teziç'e yönelik saldırı girişiminde bulunuldu. 12 Haziran 2007, Ümraniye'deki bir evde el bombalarının bulunmasıyla Ergenekon operasyonu başladı. Bu tarihlere bakıldığında devletin en üst yöneticilerinin 2003 yılından beri Ergenekon diye bir yapılanmadan haberdar olduğu anlaşılıyor. En başta Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun. Örgüt bilinmesine rağmen nedense toplumu sarsan eylemlerin gerçekleşmesi için seyirci kalınmıştır. Diyelim ki Başbakan Erdoğan'la Özkök'ün işleri yoğun ve olayları çözemiyorlar. Peki MİT ne yapıyor? Hem şemayı hazırlıyor hem de şemada adı geçenleri takip edip kanlı eylemler gerçekleşmeden önce önlem almıyor. Adeta eylemler gerçekleşsin diye bekliyor. Böylece Ergenekon operasyonuna giden yolun taşları döşenmiş oluyor. Zaten hemen ardından da Ergenekon operasyonu başlıyor. MİT'in bildiğini Emniyet Müdürlüğü'nün atlaması mümkün mü? Kesinlikle değil. Emniyet, Ergenekon örgütüyle ilgili bütün detayları 2001 yılından itibaren biliyor. Tam tarihi vereyim, 14 Haziran 2001. Yani daha önce de yazdığım gibi Ergenekon örgütü şemasını gördüğüm tarih. Kısaca Nedim Şener'in yazdıklarının tamamı doğrudur. O zaman bu doğruların Ergenekon dava dosyasına girmesi için mahkeme heyetinin beni neden tanık olarak dinlemediği sorusuna bir yanıt aramak gerekir. Mesele sadece benim tanıklığıma başvurulmaması da değildir. Ergenekon davasından yargılanan tutukluların avukatları 20 Eylül 2010 tarihinde mülkiye müfettişlerine verdiğim ifademin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden temin edilmesini istediler. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de söz konusu ifademi istedi. İşin bundan sonrası tam bir komediye dönüştü. Mahkemeye gönderilen yazı şöyleydi. Sayı B05-1EGM-071-802-91-244-17308 12 Ocak 2011 Konu 1 Sınıf Emniyet Müdür Sabri Uzun hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na İlgi 30.111/2010 tarih ve 2010/106 esas sayılı yazınız. Mahkemenizin E. 2010/106 sayısına kayden yürütülen davanın 25.11.2010 tarihli oturumunun 2C no'lu ara kararı gereğince Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında görevli 37.378 sicil sayılı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un müfettişler ve diğer makamlarca alınan ifade suretlerinin gönderilmesine dair ilgi yazınız üzerine 1. Adı geçen Emniyet Müdürü'nün bakanlık müfettişlerince ifadesine başvurulup başvurulmadığının Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından sorulması üzerine alınan cevabi yazıda hakkında düzenlenen bazı raporların genel müdürlüğümüze gönderildiği belirtilerek 20.9.2010 tarihinde bilgisine başvurulan kişi sıfatıyla ifadesinin alındığı ve söz konusu ifade tutanağının henüz soruşturma raporuna bağlanmadığı bildirilmiş. Adı geçen Emniyet Müdürü 30.6.1971 tarihinde teşkilatımızda göreve başlamıştır. bu tarihten günümüze kadar geçirmiş olduğu, soruşturma veya ifade vermiş olabileceği konularla ilgili arşiv araştırmalarının uzun sürebileceği değerlendirildiğinden, mahkeme başkanlığınızca uygun görülmesi halinde, isteminizle ilgili belli bir tarih aralığı verilip verilemeyeceğinin bildirilmesi hususunda, gereğini arz ederim. Doktor Muammer Bucak, Genel Müdür, Personel Daire Başkanı. Lütfen tüm hukukçu tanıdıklarınıza, tüm polis jandarma tanıdıklarınıza sorun. Bir polis müdürünün böyle bir cevap yazmaya, yargılamayı uzatmaya, geciktirmeye, arşiv araştırmalarının uzun sürebileceği değerlendirildiğinden diye bir mazeret uydurmaya yetkisi var mı? Türk hukuk tarihinde böyle bir örnek var mı? Kaldı ki benim müfettişlere verdiğim ifade sayısı 4 veya 5'tir. Onları bulup fotokopilerini çekmek işi azami 10 dakika sürer. Peki mahkeme başkanlığı neden kararında ısrarcı olmadı? Benim kanaatim, ifade tutanağını isteyen mahkeme ile mazeret öne süren Muammer Bucağ'ın birbirlerini tanıdıkları yönündedir. Ergenekon takibindeki 3 organize şube polisine dava. 2010 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt'ün izlendiği iddialarıyla ilgili kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesinde görevli 3 polis memuru hakkında iddianame hazırlamış ve polislerin görevi kötüye kullanmak suçundan 3 yıla kadar hapsini istemişti. Osman Paksüt'ün şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Fakat Sincan hakimi Osman Kaçmaz takipsizlik kararını kaldırdı. İddianamede atılı suçun işlendiği hususunda yeterli delil elde edilemediğine dair başsavcılıkça daha önce kanaat belirtilmişse de Sincan 1. Ağır Ceza'nın kararının kesin nitelikte olması sebebiyle kamu davası açıldığı vurgulanmıştı. 13 Mayıs 2008 günü yaşanan olayda polislerin Ergenekon şüphelileri Ferda Paksüt ile Turhan Çömez'i mahkeme kararıyla takip ettikleri ortaya çıkmıştı. Bu konunun ayrıntısını iyi biliyorum. Ankara Ulus semtinde sanıyorum Gençlik Parkı içinde bir inşaat yapılmış. Ankara'da çok etkili bir kişi Ferda Paksüt'e bazı yetkiler vermişti. Aynı etkili kişinin yasa dışı dinlemeler başlamadan hemen önce İstihbarat Daire Başkanlığı'na gelerek neredeyse bütün gece yetkililerle görüşmüş olduğu da kulislerde çokça konuşulmuştu. Osman Paksüt, eşine böyle bir yetki verilmesinden dolayı derin üzüntü ve rahatsızlık duymuştu. Şunu da ekleyeyim, Ferda Paksüt, Ankara Belediyesi'nin Anket Anonim Şirketi'nin başkanı yapılmış, bu şirket aracılığıyla epeyce yetkilendirilmişti. İşte bu yetkinin kötü kullanımı konusunda şüpheler vardı. Ferda Paksüt'e Anket Anonim Şirketi'nde kim görev vermişti? Bu görevlendirmeden dolayı Ferda Hanım'ın menfaati ne olmuştu? Ona görev veren belediye başkanının menfaati ne olmuştu? Bunları bilmem ama ortalıkta 3 milyon dolar sözleri çokça dolaşmaktaydı. Tam da o günlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'nde AK Parti'nin kapatılması için dava açmıştı. 14 Mart 2008. O günlerde Melih Gökçe'nin AK Parti'nin kapatılması yönünde mi yoksa kapatılmaması yönünde mi kulis yaptığı konusunda bilhassa AK Parti çevrelerinde farklı düşünceler hakimdi. Sonuçta Osman Paksüt, Anayasa Mahkemesi'nde yapılan yargılama sırasında AK Parti'nin kapatılması yönünde oy kullandı. Paksüt'e AK Parti'nin kapatılması yönünde oy kullanırsa demokrasi düşmanı, kapatılmaması yönünde oy kullanırsa satılmış denilecekti. Eşi Ferda Paksüt'ün anket AŞ'de görev alması sebebiyle çok zor durumda kalmıştı. İşte Kavaklıdere Tenis Kulübü önünde Osman Paksüt'ün kendilerini takip eden polis ekibini yakalayıp Ankara İl Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz'ı olay yerine çağırarak 13 Mayıs 2008 yakaladığı ekibi teslim etmesi olayının perde arkası böyleydi. Osman Paksüt kendisinin hayati tehlikesinden dolayı değil, eşinin içinde bulunduğu ortamdan dolayı takip edilip edilmediğini öğrenmek için duyarlı davranmıştı. Ankara Cumhuriyet Savcısı, yaptığı soruşturma sonrasında yakalanan o ekibin memurları hakkında kovuşturmaya yer yok kararı vermiş, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz ise bu kararı iptal ederek yargılansınlar yönünde karar vermişti. Ben Osman Kaçmaz'ı üstün karakterli, mert, dürüst kişiliğiyle tanıyorum. Ancak kovuşturmaya yer yok kararını veren savcının kim olduğunu bilmiyorum. Bu karardan kısa bir süre sonra terfi ettirilmişse savcının kişiliğine şüpheyle yaklaşmak gerekir diye düşünürüm. 10. ayrımın sonu, sayfa 145.